Türk romanına eleştirel bir bakış 2. Sabahattin Ali'den Yusuf Atılgan'a. Yazan Berna Moran. 36. ayrım, sayfa 299. Otel dünyasındaki yaşamı son derece düzenlidir Zebercit'in. Her gün aynı saatte aynı işler yapılır, her şeyin zamanı ve yeri vardır. Bu tek düze yaşam hiç şaşmaz, saat gibi işler. Bütün bir yıla yayılmıştır program, onun için otelden dışarıya çıkışların bile bir takvimi vardır. Ayda bir kez berbere, bir kez postaneye, 6 ayda bir hamama, yılda bir kere de terziye gidilir. Yalnız otele değil, aynı zamanda oteldeki bu düzene de sığınmıştır Zebercet. Kendi yasalarına göre tıkır tıkır işleyen böyle bir düzen kurmuş olması ona dışarıdan bağımsız, kapalı bir dünyada yaşama olanağını verir. Yalnızlığını ve nedenlerini dolaylı yollardan öğrendiğimiz Zebercet'in bu tek düze ve anlamsız yaşamında bir perşembe gecesi otele gelen kadınla ikinci evre başlar. Çünkü yalnızlıktan kurtuluş umudu doğmuştur. Bu konuda ne düşündüğünü bilmesek de dışarıdan baktığımızda bir tutkunun belirtilerini gözlemleriz. Roman, kadını 3 gün önce kalmış olduğu odayı Zebercet'in ziyaretiyle başlar. Kadının bıraktığı gibi durmaktadır her şey. Ayak ucuna atılmış yorgan, kırışık yatak çarşafı, küllükte söndürülmüş 2 sigara, tepsideki çaydanlık, küçük tabakta 5 şeker ve benzerleri. Bu betimleme o gecenin anımsanmasıyla sürer. Kadının çay ısmarlaması, gideceği köyün yolunu sorması, sabah 8'de uyandırılmak istemesi ve benzeri. Romanın baş kısımlarında Zebercet'in ilgi odağı hep bu kadındır. Hep o geceye gider aklı. Kah kadının gelişi, kah gidişi, kah kutsal bir yeri ziyaret edercesine her gece gittiği odadaki eşyanın ve çeşitli nesnelerin oluşturduğu tablo geçer kafasından. Ve değişir Zebercet. Erkek giysileri satan bir mağazada yakışıklı, genç bir satıcının biraz alaylı, gülümsemeli yardımıyla kendine yeni ceket, pantolon ve kazak alır. Bıyığını keser, sigaraya başlar. Kadın sigara içtiği için olacak. Ortalıkçı kadınla yatmaz olur ve ilk kez onu sabah uyandırmaz. Bırakır uyusun diye. Dönüşte yine otelde kalacağına inandığı için akşamları meçhul kadının geleceğini tahmin ettiği saatte karşılamaya hazırlanır onu. Zebercet'in bu iyimser evresi birkaç gün sürer ancak ve kadının döneceğinden umudunu kesince hayal kırıklığı evresi başlar. 10 yıldır kurduğu düzen çatlar dağılır. Kendi odasını bırakır kadının kaldığı odaya taşınır. Otele gelen müşterileri boş oda yok diyerek geri çevirir ve nihayet kapıya kapalı levhasını asarak kapatır oteli. Artık otele sığınarak kendini güvenceye almaya bile gerek görmediği ya da buna önem vermediği için dış dünyaya çıkar ama dışarıya çıkıncaya kadar kaç kere karar değiştirmişti cümlesinden bunun Zebercet için kolay olmadığı anlaşılıyor. 10 yıldır ilk defa içkili bir aş evinde yemek yer ve bir tek rakı ister. Başka bir gün 10 yıldır yapmadığı başka bir şey yapar, sinemaya gider. Ne ki otelden dış dünyaya çıkışlarıyla birlikte 10 yıl önce olduğu gibi alaylı ve ters muamelelerle karşılaşmaya başlar yeniden. Otel fişlerini teslim etmek için gittiği karakoldaki polisler güler, matrak geçerler Zebercet ile. Otele gelen komiser Zebercet adını işitince kendini tutamaz güler. Yolda sarhoş yürürken gençler laf atar eğlenirler onunla. Sinemada pis sarhoş diye azarlanır. Yolda kestaneciden hakaret görür ve benzeri. Ama bu yaşam zaten Zebercet'in de önceden tahmin edemeyeceği bir nedenden ötürü alt üst olacaktır. İşleyeceği cinayetten ötürü. Öykünün gidişini değiştiren ve aynı zamanda iletişimsizlik kavramını somutlaştıran bu beklenmedik olay anlatının merkez olayı sayılabilir. Zebercet, kadının dönmesinden umudunu kestikten 1 hafta sonra bir gece ortalıkçı kadının odasına girer, ve uyuyan kadının yanına uzanır. Soluğu düzgündü. Yarı açık ağzına uzanıp öptü. Aşağıya kaydı, memelerini ısırdı. "Of köpek," dedi kadın yavaşça. "Uyansana kız sen." Başını kaldırıp baktı, uyuyordu. Donunu çıkardı, yorganın üstüne koydu. Uyku da istemiyordu artık. Diziyle vurdu, sarstı. Kadın gözlerini açtı, kapadı. Sesi çıkmıyordu. Omuzlarından tutup sarstı. "Kalk, doğrul şöyle." Kendine doğru çekti. Kadın doğrulurken ellerini yatağa dayadı, oturdu. Yüzü donuktu. Yarı açık uykulu gözlerle duvardan yana bakıyordu. Bir daha sarstı. "Uyan hadi." "Uyandı mı ağa?" Boynunu, memelerini öpüyordu. Kadın sessizdi. Orası kabarıyordu. Bastırınca yumuşadı, girmedi. Yüreği çarparak bir süre bekledi. Yokladı. Elini çekip bastırınca yumuşadı gene. Pörsüdü. Buz gibi oldu her yanı. Dizleri üstüne doğruldu. Kadının gözleri kapalıydı. Birden abanıp iki eliyle boynunu sıktı. Sayfa 88-89. Önceden planlanmamış, düşünülmeden işlenmiş bu cinayetin nedenine ne anlatıcı değiniyor ne de zebercet bu davranışının bir açıklamasını yapabiliyor. Cinsel ilişkide uğradığı başarısızlıktan kadını sorumlu tutsa da bu onu öldürmesi için yeterli bir neden olmasa gerek. Bununla birlikte metinde tekrar tekrar geçen uykuyla ilgili sözler iletişim teması bakımından önemli ipuçları. Uyuyordu, uyansana kız sen, uykuda istemiyordu artık, uykulu gözlerle, uyan hadi, uyandım ağa, kadının gözleri kapalıydı. Kadının sessiz kaldığı ve uyukladığı bu sevişmenin tam tersi sayılabilecek iki sevişme sahnesi daha var romanda. Biri, vaktiyle konakta çalışan eşcinsel bir kalfayla bir besleme arasında geçmiş. Zebercet'in anasından başka bir kadını anlatırken duyduğu bu olaydan kafasına takılan şu sözler var. "Memelerimi de ısır, başlarını," diyormuş besleme. İkinci olay cinayetten birkaç gün önce geçer. Otelde kalan öğretmen karı koca bir çift vardır. Zebercet geceleri anahtar deliğinden onların odasını dinler ve bir gece kadının söylediği şu sözleri işitir. "Oh, bırakma, oh. Hiç bırakma beni. Nasıl seninim?" Sayfa 38. Ertesi sabah öğretmenler otelden ayrılırken Zebercet'in aklı gece işittiklerine gider ve yeryüzünde erkeğiyle böyle konuşan başka kadınlar da vardır elbet. Sayfa 43. Altını ben çizdim. Diye düşünür. Zebercet'in en büyük isteği sıcak ve içten bir ilgi gösterecek bir tek kadınla böyle bir ilişki kurabilmek. Bunu gerçekleştiremeyen Zebercet bir akşam Ankara'dan gelen kadının yerine koyduğu yastıkla konuşarak sevişir. Yastığı çevirdi, sarıldı. Yüksek sesle "Gelmeseydin ölürdüm," dedi. Yastığı kokladı, öptü. Kadın bir şey sormuş anlaşılan. "Evet," dedi. Yüzünü yastıktan ayırıp kadınınkine benzetmeye çalıştığı ince bir sesle "Oh bırakma sakın, memelerimi ısır," dedi. Az aşağı inip yastığı ısırdı, inledi. İnce, yorgun bir sesle kulağına söyleniyormuş gibi yavaşça "Oh nasıl seninim," dedi. Sayfa 62. Yastıkla yapılan bu sözlü sevişmede kadının söyledikleri beslemeyle öğretmenin cümlelerinden kurulmuş ve olay cinayete kadar sürüklenecek olan Zebercet'in ruhsal durumunu anlamamıza yardımcı oluyor en azından. Tüm sevişme sahneleri romandaki iletişim ve iletişimsizlik karşıtlığının somut örnekleri. Kalfayla beslemenin ve karı koca öğretmenlerin sevişmeleri dile dönüşür ve bir iletişim yolu olurken Zebercet ile ortalıkçı kadının cinsel ilişkisi tam bir iletişimsizlik örneği. Dipnot 4. Bu bakımdan Zebercet ile C benzeşirler. C de Ayşe'nin sevişirken başka şeylere dikkat edebildiğini anladığı an aradığı iletişimin gerçekleşmediğini düşünür. Uyku motifi de cinayetten önce cinayet habercisi gibi kullanılır. Duvardaki bir resimde geniş süslü bir sedire uzanmış, tüller içinde iri memeli bir kadın, iki yanında ellerinde yelpaze, yarı çıplak iki zenci kız vardır. Bu tablonun birkaç kez sözü geçer metinde. Bir keresinde Zebercet tablodaki kadına öfkeyle bağırır. "Uyansana kız sen." Sayfa 65. Cinayet gecesi ortalıkçı kadına söyleyeceği sözlerdir bunlar. Ve cinayetten az önce Zebercet uyuyan kadının resmini duvardan söker ve pencereden atar. Anlatıcı Zebercet'in cinayeti işlerkenki psikolojisi üzerinde hiç durmaz. Ama Zebercet'in anımsadığı olaylardaki aşağılanma motifi, anasından dinlediği ya da kendinin tanık olduğu sevişme sahnelerindeki iletişim motifi, yine birkaç kez tekrarlanan uyku motifi, cinayetin nedenini açıklamazsa da olayın ardında nelerin yattığına ışık tutar. Cinsel düzeyde gözlemlediğimiz susma-konuşma karşıtlığı bireyle toplum ilişkileri düzeyinde de gösterir kendini. Ama bu kez durum tersinedir. Bir tek kadınla olsun konuşarak sevişmek isteyen Zebercet, başkaları ile iletişimden kaçar ve belki de bir tek kadınla iletişim kuramadığı için katil olan Zebercet, başkaları ile iletişimden kaçmak için ölümü seçer. Onun korkusu ölüm değil, polis, savcı, yargıç tarafından sorgulanmak, bilmediği nedenleri açıklamaya zorlanmaktır. Romanda cinayet işleyene kadar Zebercet'in kafasını işgal eden Ankara treniyle gelen kadındır. Cinayetten sonra ise ceset, mahkeme, sorgulama, hapis ve intihar ile ilgili konularla doludur kafası. Bu düşüncelerle bir gün adliye binasına girer ve ağır cezada görülen davaları dinler. Evlendiği kızı ilk gece öldüren ve dayısının evine kaçan bir genç yakalanmış, mahkemede yargıç tarafından konuşmaya zorlanmaktadır. Celsenin sahnelendiği aşağıdaki parçada, celseyi izleyen Zebercet'in bilinç akımı sergilenmek suretiyle tutumu, korkuları ve yakalanmaktansa intihara kararlı olduğu ustaca sezdirilir okura. "Neden öldürdüğünü söylemeyecek misin yine?" Önüne bakıyordu. Sol eli ceketinin eteğini tutmuş, sımsıkıydı. "Kıstırmışlar seni. Doğrusu kendin kıstırmışsın. Ne vardı dayına gidecek? Dağdan yana gitseydin, bir ip alsaydın yanına. Az daha ben de..." "Doktor kızı olan kız," dedi. "Babası kızın üstüne erkek sinek kondurmadığını söyledi." "Neden öldürdün onu?" "Babası mı? Çoktan ölmüş. Sonra evermişler. Bozuk çıktı diye sabaha karşı geri göndermiş. Sabaha karşı çıplaktı yatakta. Gözleri ağzı açık. Yorganı üstüne çektim." "Anlatmazsan kötü olur senin için. Söyle, neden öldürdün?" "Kim bilir. Belki de iyi olur. Yalnız uzatılmasın böyle polisler, sorgu, yargıçlar, savcılar, avukatlar, yargıçlar, doktorlar. Nedenine gelince 5 gündür. "Ağır bir söz mü söyledi sana? Vurdu mu?" "Bilemiyorum. Nedensiz olamaz mı? Ağır bir söz söylemek, vurmak ya da konuşmamak, vurmamak. Bir şeyler uydurmamı istiyor. Yaptığımı yasaların daracık bir bölümüne sığdırmak için. Bu yargıç nasıl da emekli subaya benziyor. Tuhaf. Kızını ya da karısını boğsaydı." Sayfa 116-117. Zebercet kendini hemen sanık ile özdeşleştirdiği için yargıcın sanığa sorduğu soruları kendine sorulmuş gibi içinden cevaplıyor. Daha doğrusu bir sorudan sonra anlatıcı okura Zebercet'in bilincini seyrettiriyor. Bu bilinç akımı italikle dizilmiş metinde. Yargıç öldürülenin kızı olan kız çıktığını söylediği zaman Zebercet'in bilincinde kendi boğduğu ortalıkçı kadın beliriverir. Çünkü 10 yıl önce kadın ilk kez otele hizmetçi olarak getirildiğinde dayısı kadının başına gelenleri Zebercet'e anlatmıştı. 17 yaşında evermişler ve gerdek gecesi kız çıkmadı diye sabaha karşı kocası geri göndermiş. Sebercet yargıcın anlatmazsan kötü olur senin için tehdidini de kendisi açıdan cevaplar. İdama razıdır. Yeter ki böyle sorgulanmasın. Yargıç tahrik unsuru olarak ağır söz söylemekten laf edince Zebercet'in tersine ya da konuşmamak dediğine bakılırsa ortalıkçı kadını boğmasına kadının konuşmamasının bir neden olmuş olabileceğini besbelli kendisi de düşünmüş. Ama kesin nedenini bilmez. Mahkemeden sonra gittiği parkta yanına oturan yaşlı bir adama kendiyle özdeşleştirdiği katilden ölmüş bir akrabası gibi söz ederken nedenini kimseye söylememiş. Duruşmada çok üstelemişler, söylememiş. Belki nedeni yoktu ya da bir yığın nedeni var da bilmiyordu. Sonunda asılmış diyerek mahkemedeki gencin susmasını da aynı şekilde açıklar. Ne ki bunları polislere, savcılara, yargıçlara anlatmak olanaksızdır. Dipnot 5. Aylak adamda şoförü yaralayan C'nin polise açıklama yapmayı reddetmesiyle sona erer. Sustu. Konuşmak gereksizdi. Biliyordu. Anlamazlardı. Sayfa 170. Celsenin sonunda yargıcın gelecek celse için tayin ettiği 28 Kasım tarihini kendisi için verilmiş bir ölüm kararı ve tarihi olarak kabul eder. Aslına bakılırsa 28 Kasım Zebercet için gelişigüzel herhangi bir tarih değildir ve bunun nedeni üzerinde durmak gerekir. Zebercet otelde düşler karabasanlar içinde 28 Kasım'ı beklerken bir gece vaktiyle anasından dinlediği Keçeciler ailesinin geçmişine ait kimi olayları anımsar. Dedeler, dayılar, oğullar, gelinler, torunlar, doğumlar, evlenmeler, ölümler dağınık bir şekilde geçer Zebercet'in bilincinden. Kendi yaşamıyla hiçbir ilgisi olmayan, onun doğumundan öncesine ait bu olayların romanın son sayfalarını doldurmasının anlamı nedir? Romanda iki tür anıyla karşılaşıyoruz. Birincisi, Zebercet'in kendi yaşamına, ikincisi, Keçeci Zadelerin geçmişine ilişkin anılar. Birinciler, Zebercet'in toplumdan kopuşunun ve yalnızlığının nedenlerini açıklıyordu bize. İkinciler ise bu kopukluğun yerini tutacak, birilerine bağlanma gereksinimini karşılayacak bir tutanak kanımca. Gerçekte Zebercet'in Keçecilerle akrabalığı yoktur. Annesi konaktaki beslemelerden birinin Haşim Bey'den olan piçidir belki de. Ama Zebercet kendini Keçecilerin sonuncusu olarak görmek, onlara sahip çıkmak ister çünkü böylece hem bir kimlik kazanacak hem de yaşamında bir anlam, bir tutarlılık olduğuna inanabilecektir. Kendinde onların devamını görebilecek, ölmüş Keçecilerle arasında bağıntılar kurabilecektir. Bunun en güzel örneğini romanda 28 Kasım tarihine, daha doğrusu 28 sayısına gösterilen özel ilgide gözlemleriz. Zebercet'in doğum tarihi 28 Kasım, Celsenin ertelendiği tarih 28 Kasım. Babası evlendiğinde 28 yaşındaymış. Hafsa Hanım, kocası Haşim Bey'i bir beslemeyle yakalayıp konakta üst kata kapandığında yaşı 28. Haşim Bey'in oğlu Nurettin Bey, Halveti Tekkesi'nde 40 gün çile doldurmak için kapandığı taş odadan 18 gün kala, yani 22. gün çıkıyor. 40 günü doldurduğunu sanarak ve çıktığı gün ölüyor. 28 yaşında. Zebercet de 28 Kasım'a kadar beklemiyor ve 18 gün kala asıyor kendini. Romanda izlediğimiz 22 günlük yaşam kesitinin sonunda. Dipnot 6. Kitabımdaki bu bölümü daha kısa ve biraz değişik biçimde gösteride yayımladığım tarihte, Kasım 1987, Ahmet Oktay'ın Anayurt Oteli'nde zamanın kullanılışına ve 28 Kasım'la ilgili olaylara dikkatini çeken yazısını iki taşralı, Bilbaşar ve Atılgan'da yabancılaşmış birey üstüne notlar. Yasko Edebiyat, Mart 1983. Görmemiş ve bundan ötürü zaman konusunu benden önce işlemiş olmasına karşın Ahmet Oktay'a gönderme yapmamıştım. Bununla birlikte görüyorum ki yorumda ayrılıyoruz.